Ayrım 7 Ege Hikayeleri İlyas ve Neziz Sayfa 81 Fiteri'nin insanları. Sonbahar gelmişti. Dağcılar gece geç vakit Fiteri'deki Taksarhon Manastırı'na varmıştı. Yağmur yağacak gibiydi. Vahşi görünüşlü kayayla eski Aya Leontios Manastırı sise bürünmüştü. Kuvvetli rüzgar sisi sürüklüyordu. Kaya korkunç bir ilah görünümündeydi. İlk Hristiyanlardan kalma harabelerde tekrar kendi tanrısal suskunluğunu bulmuştu. Dağcı takımının kaptanı, "Yarınki tırmanış için hava yüzümüze gülecek mi?" diye sordu kılavuza. "Ne dersin Timi amca?" "Tanrı bilir, bu mevsimde dağımız hep bulutludur, korkarım yarın sis olacak." "Yazık," dedi genç bir kız. "1800 metre yüksekten olağanüstü bir manzara görecektik, değil mi?" "Doğru, hava iyi olursa Mora'nın bütün dağlarını görebilirsiniz. Helmo'yu, Erimanto'yu, Panahaiko'yu ve kanalın öbür tarafındaki Rumeli'nin büyük dağlarını. Giona'yı, Parnaso'yu, Elikona'yı, Vardusia'yı." Dağların adlarını sayarken gözleri parlıyordu, aksaçları bile. "Yunanistan'ın tüm ulu dağlarını biliyor musun Timi amca?" diye sordu genç kız. "O dağlara çıktın mı?" Kıza sakin gözlerle baktı. "Hiçbir zaman bizim dağımızdan başka bir yere gitmedim," dedi. "Bütün hayatımı Kloko'ya tırmanmakla geçirdim. Kloko'nun zirvesinden öbür dağları seyrettim. Ama tepelerine tırmanmışım gibi biliyorum onları da. Bulutlu, yağmurlu, kar altındaki, şimşek çakarkenki hallerini biliyorum. Onları iyi tanıyorum." Kelimeler boğazında düğümlendi. "Çünkü dağımız işte burada, içimde," diyerek göğsüne vurdu. Sisi, karı, şimşekleriyle, bütün dağlarda burada. Bir süre sonra, "Zirveye çıkmayalı çok oldu mu Timi amca? Artık bacakların eskisi gibi sana destek olamadığına göre?" "Evet, çok oldu. Savaş boyunca tırmandım. Tabii işgal sırasında zirveye çıkmak isteyen dağcı da yoktu. Zaten savaştan önce bırakmıştım. Yerini oğluna bırakmıştı. Oğlu kılavuzluğu devralmıştı. Oğlun nerede?" Soru havada kaldı sessizliğin içinde. Bir ağaç devrildi. Ormanda bir ses. "Nerede?" "Savaş," diye mırıldandı. "Onu savaş aldı. Dağların ötesinde öldürüldü." "Dağların ötesinde," demişti. "Dağları korumak ister gibi. Kötülük onların ötesindeydi. Onların dışında. Ama şimdi siz geldiğinize göre..." Gözlerini küçük dağcı takımına çevirdi. "Şimdi dağlara tırmanmaya yeniden başladığınıza göre ben de dağımıza dönüyorum. Oğlu öldüğüne göre patikayı bir başkasına öğretene kadar. Birazdan da ben ölene kadar," dedi. Yavaş yavaş gece oldu. Çok soğuktu. Uykuya çekildiler. Sabah gün doğarken manastırdan yola çıktılar. Yaşlı kılavuz önden yürüyordu. Sis çok yoğundu. 20 metre ötesi görünmüyordu. Kılavuz sürekli çevresine bakınıyor, gene de kendinden emin bir şekilde ilerliyordu. Takım kaptanı onun biraz arkasından geliyordu. Kılavuzun tedirgin bakışları dikkatini çekti. "Patikadan pek emin değilsin galiba," dedi. "Hayır evladım, o değil mesele. Biraz sonra, savaş başladığında bir daha tırmanmam diyordum. Burada bu yollarda geçti ömrüm. Şu ağacı biliyorum, onun yanındakini de. Hiçbir ağaç bir başkasına benzemez. Ağaçlar atlar gibidir. Şimdi onları yeniden görünce..." Takım kaptanı 25 yaşlarında bir gençti. Çok esmerdi, sırım gibi bir vücudu vardı. Dağlarda daima kollarını göğsünde kavuşturur, uzaklara bakarak dolaşırdı. Dağ özelliklerini belirten ayrıntılarla değil, şekillenmiş kitleleri, derinliğini vurgulayan ışığın ve gölgelerin hareketiyle onun gözünde anlam kazanırdı. Ve şimdi de sis mesafeyi yok ettiği için bakarken sisin üzerine kitleleri ve ışığı kendi gözleriyle resmediyordu. "Rena!" diye bağırdı geriye doğru. "Yaklaş biraz, yakınımıza gel." Sonra kılavuza döndü. "Karım," dedi. "İki ay önce evlendik." Sağlam yapılı bir kızdı. Onlara yetişti. Yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Elmacık kemikleri çıkık, gözleri kısık ve çekikti. Yüzünde uzak ülkelerin çekiciliği vardı. Asyalıya benziyordu. "Hoş geldin kızım," dedi ihtiyar kılavuz. "Yola dayanabiliyor musun?" "Dayanabilirim Timi amca. Dağımız çetindir. Mavriki'den yukarısı zordur. Zor dağlara tırmandım." "Zor dağlara tırmandın demek." "Parnaso'ya tırmandım. Giona'ya, Mitika'ya çıktım." Yaşlı adam ona bakıyordu. "Elimpo'ya kadar vardın mı? Hepsine tırmandın mı kızım gerçekten?" "Gerçekten dedeciğim." Eğer sis dağılırsa o yükseklikte bizim dağdan öbürlerini göreceksin. Sana ben göstereceğim. Biraz durakladı. Sanki kendi gitmediğim o dağlarda sana kılavuzluk yapıyormuşum gibi olacak. Sen gittin halbuki. Peki sis dağılmazsa sisin dağılmama ihtimali var mı? Kızın gözlerinde tedirginlik vardı. Bir felaket beklermiş gibi. Zararı yok kızım. Sis dağılmasa da sen dağın zirvesine tırmanmış olacaksın. Zirveye basmış olacaksın. Bunu hissedince tırmanmaya devam ettiler. Sık köknarların bulunduğu bir yere gelmişlerdi. Yaklaşık 1300 metre yüksekteydiler. Mavriki'ye geliyoruz dedi yaşlı adam. Burada mola vereceğiz. Büyük bir köy mü? Hayır, büyük değil. Kara köknarlar arasında bir köy. Kışın kar altında kalır. O kadar çok kar olunca artık kimse barınamaz köyde. Bu yüzden soğuklar gelince Mavriki'de yaşayan herkes harekete geçer ve ovaya iner. Ama Mavriki'de hala birilerinin oturduğunu sanıyorum. Mavriki'ye girdiklerinde inanılmaz bir sessizlikle karşılaştılar. Sis daha da yoğunlaşmıştı. Soğuk kemiklere işliyordu. Sadece bir evin bacasından duman çıkıyordu. Orada birisi olmalı dedi takım kaptanı. Gidip biraz kurunalım. İhtiyar kılavuz duman çıkan yere doğru baktı, heyecanlanmıştı. ''Aa evet, duman çıkıyor o kulübeden.'' Kılavuzun sesinin tonu çekik gözlü kadını şaşırtmıştı. ''Bu kulübede bir şey mi var?'' ''Hayır, yok bir şey.'' Kılavuz kapıyı itti, ilk önce kendisi girdi içeriye. Mavrikili yaşlı kadın tek başına ocağın karşısında oturuyordu, su ısıtıyordu. ''Günaydın Kali.'' dedi kılavuz. Ses dalgalanıyor, uzaklardan, geçmiş günlerden çağrışımlar uyandırıyordu. Yazdan, bahardan haberler getiriyordu. ''Sen misin Timi?'' Sakin gözlerle baktı kılavuza, hiç şaşkınlık göstermeden. ''Başkaları da var mı beraberinde?'' Dağcılar sıcak ateşin çağrısına uyup bağırışarak dolmuşlardı odaya. ''Çocuklar Kloka'ya gidiyor, ben götürüyorum onları, biraz ısınmak istiyorlar.'' ''Buyursunlar, buyursunlar.'' dedi ihtiyar kadın. Yerinden kalktı. ''Gelin evlatlarım, ateşe yaklaşın.'' Gençler ocağın yanına geldi, kalın ceplerini çıkartıp kurutmaya koyuldular. ''Kadın gel Timi.'' dedi kılavuza. ''Gel biz de burada oturalım.'' Kapıdan çıkıp gençleri yalnız bıraktılar. Sis alçaklardan geliyor, köknarların arasından geçip onları örtüyordu. ''Hayatta kaldıysan bir kerecik olsun gelirsin diyordum.'' dedi yaşlı kadın. ''Savaş başladığından beri çıkmadın yukarı. Açlığa tahammül edebildin mi bilmiyordum.'' ''Gelecektim. Açlığa tahammül edebildin mi? Yıllar seni yıprattı mı bilmiyordum. Yıllar seni ne kadar ihtiyarlattı?'' Kadın ancak o zaman hatırladı. ''Oğlun nerede? Yoksa artık dağa çıkmıyor mu?'' ''Öldü.'' dedi. ''Öldürüldü. Savaşta mı?'' ''Evet, savaşta.'' Bir an sessizlik oldu. ''Sen de oğullarımı sor bana.'' dedi ihtiyar kadın. ''Yoksa bir şey mi oldu onlara?'' ''Evet, ikisi de gitti.'' ''Savaşta mı?'' ''Hayır, Almanlar. Almanlar öldürdü onları.'' ''Ah, demek onlar da gitti.'' Soğuk, dondurucu bir sis bulutu geçiyordu. ''Demek artık yalnızsın.'' ''Demek sen de artık yalnızsın.'' Biraz sonra, sanki o kadar çok zaman geçmemiş gibi, ''Buraya ilk gelişin, kaç yıl oldu?'' ''Oo, kim bilir, 40 yıl, belki de 50.'' Biraz durduktan sonra kadın yine konuştu. ''Tanrı'ya şükürler olsun, pek fena geçti diyemem ömrüm. İyi adamdı doğrusu ama...'' ''Ama?'' ''Neden o zaman beni istemedin Timi?'' dedi ihtiyar kadın adamın yüzüne bakarak. ''Ne oldu da o kadar çok zaman geçmesine razı oldun?'' ''Sonra da o geldi.'' Gölgelerle köknarlar size karşı direniyordu. ''Işık yüzünden'' dedi ihtiyar adam. ''Buydu sebebi. Kaç kişiye nasip olur ışığı görmek?'' Fiteride dağda yaşayan insanlara, her kuşaktan bilemedin 2 kişiye. Orada tepede, Klokos'un zirvesinde yaklaşık 1800 metre yükseklikte kurulmuş bir köy kilisesi vardır. Kasırgalar, şimşekler ve kar korkunçtur tepede. Ancak İlyas peygamber olsa bunlara dayanabilir. Ama kilise Meryem Ana'nındır. Bir ana, bir kadındır o. Kar, rüzgar ve şimşek Klokos'un zirvesine varınca bunlara karşı koyamaz. Bu yüzden vadenin üstünden uçup alçaklara iner, yukarıdan onu koruyan Helmos'un yamaçlarına, kışı orada geçirmek için. İşte o zaman İsa'nın annesi bir ışık demeti gibi sisin içinden, köknarların üstünden geçer ve aşağı iner. Fiteride yaşayan her kuşaktan bir ya da 2 kişi bu ışığı görmeye yazgılıdır. Kutsayıcı ışığı. Işıktı, dedi ihtiyar. Öyleydi, çünkü ben o ışığı gördüm ve bekleyeyim dedim. Bekleyeyim demişti. Biraz para kazanmak, sonra dönüp onu istemekti niyeti. Ama zaman geçti, mal mülk de edinemedi. İstemek için geldiğinde ise artık öbürü vardı. Yollarımızın buluşması yazılı değilmiş Kali. Bana gelince mal mülk edinemedim. Bütün yaşamımda bu ışık vardı. Ama ben sürekli bekledim. Siste ışığı görmek büyük bir şeymiş ve sonra da beklemek, hep beklemek. Büyük bir şey mi? Büyük bir şeyi anacığım. Timi amca, artık yola çıksak ne dersin? Çıkalım oğlum. Yola koyuldular. Bir süre köknar ormanının içinde yukarı doğru tırmandılar. Sonra ağaçlar seyreldi, sis hala yoğundu. Egzotik yüzlü kadın, yazık dedi, zirvede bir şey göremeyeceğiz. Çok yazık. Ben sana tekrar söylüyorum, dedi ihtiyar. Bunun için üzülme. Çünkü zirveye ayak basacaksın. Yeter ki zirveye ayağını bas. Daha sonra, birazdan orman son bulacak, dedi. Orada son yaşlı ağacı göreceğiz. Her zaman bu ağaca dolanmış beyaz çiçekli bir sarmaşık vardır. Birkaç adım sonra da, patikayı döner dönmez orada, dedi. Ne orada? Yaşlı kayın. Bu kayının bir özelliği mi var, diye sordu genç kadın. Sisin içinde onu gördüğümde oradaydım, dedi ihtiyar alçak sesle. Meryem Ana Klokos'tan iniyordu. Orada ışığı gördüm. Söylemek istediğini sadece birkaç kelimeyle anlatmıştı. Gençler daha iyi anlamak için üstelediler. Ama yaşlı adam içine kapanmıştı. Size sonra anlatırım, dedi yalvaran bir sesle. Şimdi beni rahat bırakın. Gençlerden biraz uzaklaştı. Tek başına yürüdü. Dağcılar ona yetişmişti. Köknar çok yaşlı, ulu bir ağaçtı. Kalın dalları vardı, güçlü, herdem yeşil, bol gölgeli. Kendinden emin ve gururlu bir duruşu vardı. Sis içinden geçiyor, ona hareketlilik veriyordu. Ama bu hareketin ağacın hareketsizliğini doğrulamak, onun toprakla bağını kanıtlamaktan başka amacı yoktu. İhtiyar ulu ağacın gövdesi önünde baş açık, kollarını göğsünde kavuşturmuş, gözlerini zirveye çevirmiş dua ediyordu. Ağaç ve bulutlarla baş başa. Şükürler olsun, tüm iyilikler ve kötülükler için. Işığı gösterdiğin için şükürler olsun. O zamandan beri yalnız değilim. Her zaman ümit edecek, bekleyecek bir şeyim oldu. Tanrı'ya şükür. İlk olarak genç kadın onun yanına yaklaştı. Kıpırdayan gözlerini, bembeyaz kafasını, rüzgarda dalgalanan, sisten ıslanmış saçlarını gördü. Gelin diye başıyla işaret etti arkadaşlarına, duygu yüklü bu insana saygı göstermeleri için. Hepsi sessizce ilerlediler. Sonra durup onu beklediler. Çok geçmeden ihtiyar onlara yetişti. Haydi gidelim, dedi. Şimdi dosdoğru zirveye çıkalım. Bir daha kimse ona ışıkla ilgili hikayesini sormadı. O da konuşmuyordu. Ama yürüyüşü daha bir hafiflemişti. Ancak bir ara uzun saçlı genç kız, bulut bizi zirvede de rahat bırakmayacak, dediğinde ona baktı ve aynı şeyi söyledi. Ama zirvede olacağız. Doruğa çok az kalmıştı ki bulut birden alçalmaya başladı. Güçlenen rüzgar onu aşağı doğru itiyordu. En yüksek noktaya vardıklarında mucize gerçekleşmişti. Klokos'un zirvesi buluttan sıyrılmıştı. Tepelerinde güneş parlıyordu. Gökyüzü masmaviydi ve altlarında çepeçevre göz alabildiğince uzanan ak bulutlardan bembeyaz bir deniz vardı. Ufka yakın, bulutların üstünde küçük, ince şeritler halinde toprak parçaları görünüyordu. Bunlar Yunanistan'ın ulu dağlarının zirveleriydi. Büyülenmişlerdi. Ah, işte bu inanılmaz. Ne kadar muhteşem. Kız sessiz ve mutlu Helmos'a doğru bakan ihtiyara döndü. Haklıymışsın Timi amca, dedi. Gözleri hayranlıkla parlıyordu. Demedim mi sana kızım, doruğa vardığında umutsuzluğa kapılma, zirvede olacaksın. Dipnot, Kavafis'in bir şiirine gönderme, çevirenin notu. Bak bak, dedi kocasına, zirvelere bak, adalar gibi, yeni bir Yunan denizi gibi. Gel, hangi dağlar olduklarını bulalım. Yönlerini bulmaya çalışarak dağları isimlendirmeye başladılar. Ama her zaman aynı fikirde olmuyorlardı. Kimi bir dağın Giona olduğunu söylüyor, başkaları Parnassos olduğunda ısrar ediyordu, kimi ise Veluhi diyordu. Pusulayı şaşırmışlardı. Bulut, denizi, dağların belirleyici özelliklerini saklıyordu. Yukarıdan bakınca görülen, dip tarafı kesilmiş toprak şeritleri önceden görmedikleri bir manzara oluşturuyordu. Gelin kılavuzunuz ben olayım dedi sakin sakin gülümseyen ihtiyar. Sana ne dediğimi hatırlıyor musun kızım? Kendi gitmediğim dağlara seni götüreceğimi söylemiştim. Ve anlatmaya başladı. Oradaki küçük dar parça Elikornas'tır. Tam karşısındaki ise Parnassos. Yanında Gioka ve onun yanında da Vardusyalar var. Ah evet işte Vardusyalar ve karlı zirveleri. Ve Morada diye devam etti. Şuradaki Panahaiko, şu Erimantos, şu da Helmos. Daha geride alçakta güneye doğru bakınca görünen Taietos. Gözleri ışıl ışıl bakıyorlardı. İhtiyar geri çekildi. Yıkık köy kilisesine girdi. Tavanı tamamen çökmüştü. Bunca yıl süren savaş. Meryem Ana'nın ikonası yere düşmüştü. Eğildi onu kaldırdı. Öptü, sonra kutsal masanın üzerine koydu. Seni o zaman görme mutluluğunu bana verdiğin için teşekkür ederim. Şimdi de seni düştüğün yerden kaldırmak mutluluğunu bana verdiğin için. İnişe geçtiler. Yeniden Mavriki'den geçildi. Durmaları için yeterli vakit yoktu. Birazdan hava kararacaktı. Sadece iyi geceler diyeceğim, dedi ihtiyar kulübeyi göstererek. Ben de seninle geleyim, dedi çekik gözlü kadın. Biz burada sizi bekleriz. Genç kadınla ihtiyar kulübeye doğru yürüdüler. Ocakta odunlar gürül gürül yanıyordu. İşitilen tek ses buydu. Ve ocağın yanında yalnızlığın yaşlı kadını. Sen misin? Benim. Yalnız mısın? Bu kız var yanımda, sana veda etmeye geldik. Gel Timi. Ayağa kalktı. Elleri titriyordu. Saniyeler titreşiyordu. Soğuklar geldi dedi ihtiyar adam. Beni bir daha göremeyebilirsin. Bir daha tırmanmak kısmet olur mu bilmiyorum. Bu kışı çıkarabilir miyim? Kim bilir. Ben de öyle dedi ihtiyar kadın. Soğuklar geliyor. Ben de bu kışa dayanabilecek miyim bilmiyorum. Sessizlik. Ateş, yanan odunlar ve sona ermekte olan zaman. Eh, iyi geceler Kali. Sağlıcakla kal Kali. İyi geceler Timi. Sağlıcakla kal. Timi. Kadın ellerini gözlerine yaklaştırdı, bir şeyi gizlemek ister gibi. Genç kıza döndü. Tanrı seninle olsun kızım, Tanrı seni korusun. Sonra da ancak o anda hatırlamış gibi, İnşallah kaderinde ışığı görmek vardır dedi. İnşallah ışık seni de kutsar. Sonra tekrar, İnşallah her zaman bekleyeceğin bir şeyin olur diye ekledi. Çevredeki köknarlar simsiyahtı. Bulut asırlık dalların arasından geçiyordu. 7. ayrımın sonu sayfa 91.